İnsan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınır, onun ismiyle sözlerime başlar, ona hamd ederken peygamberimize de salat ve selam ederim değerli dinleyenler. Geçen dersimizde şükrün anlam ve mahiyeti, Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde şükürden söz eden ayet ve hadislerden söz etmiştik. Kur'an-ı Kerim'de bolca şükredilmesi isteniyordu müminden, kuldan. Peki bu şükür neye karşı olacak? Hangi nimetlere karşı olacak? Yani kendisinden dolayı şükredilecek nimet nedir? Onu bu derste anlatmaya gayret edeceğiz. Nimet bilindiği gibi sözlükte her türlü iyi hal, durum demektir. Geniş anlamıyla nimet hayatın güzel ve hoş olması, geçim yönünden geniş olması, manevi olarak rahat olmak anlamlarına gelmektedir. Nimet kelimesinin içerisinde iyilik, mutluluk, ihsan, bağış, hayırlı mal ve servet, her türlü güzel durum manalarını içine almaktadır. Türkçe'de başta ekmek olmak üzere yiyecek, içecek ve ihtiyacımızı karşılayan şeylere nimet denildiğini hatırlarsak, aynı kelimeden gelen in'am, nimet verme, nimetlendirme de şeklinde kullanılmaktadır. Kur'an'da bir sureye, yani 6. sureye adını veren En'am, kendilerinden faydalanılan deve, davar ve sığır gibi hayvanlara denilmektedir. Yine aynı kökten gelen Na'im pek çok nimet anlamındadır. Cennette müminlere haddinden fazla nimet verileceği için oraya Na'im cenneti adı verilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de nimet kelimesi sık sık geçer ve Allah'ın insana verdiği bağışları hatırlatır. İnsanın sahip olduğu her türlü imkan, yetenek ve varlık aslında Rabbinin ona verdiği nimetlerdir. Bu nimetlere akıl ve aklın işlevleri girdiği gibi bedenin düzgün olması, kullandığı eşyalar, yeryüzü ve onun üzerinde yararlanan her şey, doğru yolu bulmak, rahat olmak ve benzeri her şey girmektedir. Nimet aslında insanın tat aldığı durum, yani mutluluk demektir. Buradan hareketle insanın tat alarak mutlu olduğu, huzurlu olduğu her şeye nimet denilmiştir. Elinde dünya nimetleri olduğu halde onu gereği gibi kullanmayan, ondan yeterli tadı alamayan o nimet içinde değildir. Allah'ın nimet vermesi bir anlamda verdiği şeyin tadını tattırmasıdır. Canlı veya cansız bütün varlıklara verilen ve varlıklarını sürdürmelerini sağlayan şeylere rızık denir. Ve bu hayvan veya insan için kullanılır. Ancak nimet kelimesi yalnızca insan için kullanılmaktadır. Çünkü yediği, kullandığı, kavuştuğu şeyin tadını tam anlamıyla almak yalnızca insana ait bir olaydır. Evet, nimetle rızkın böyle bir farkı vardır değerli dinleyiciler. İnsana verilen nimetler ya dünyalıktır ya da ahiretliktir. Dünyada ulaşılan nimetler de iki çeşittir. Birincisi Allah vergisi nimetler, vehbi diyoruz. Çalışarak elde edilen nimetler, buna da kesbi diyoruz. Allah vergisi olan yani vehbi nimetler de ya maddi olur ya da manevi olur. Ruhun bedene üfürülmesi, yani can verilmesi, akıl ve zekanın işe yaraması, düşünme, konuşma, akletme, vicdan ve iç duygular, anlama ve ifade etme gibi yetenekler hep birer Rabbimizin bize verdiği vehbi nimettir. Vücudumuzdaki bütün organlar, bunların işe yaraması, kuvvet ve hareket yeteneği yine hep birer nimettir. Çalışarak elde ettiğimiz nimetlerin başında, yani kesbi nimetlerin başında da iman gelir. İlim sahibi olma, ahlakı güzelleştirme, doğru olma, itibar sahibi olma, mal ve mülk kazanma gibi şeyler nimet olan şeylerdir. Ahiret nimeti ise Allah'ın bağışını kazanarak nimetler yurdu cennete kavuşmadır. Bu anlamda insanlar Allah'ın nimetlerini saymaya kalksalar sayamazlar. Çünkü Allah'ın insana verdiği nimetler sayısızdır. Yenilen ve içilen bütün rızıklar, sahip olunan ve kullanılan bütün eşyalar, tabiatın verdiği her şey, insanın bütün yetenekleri, Hayatın devamını sağlayan her şey Allah'ın insana verdiği nimetlerdir. Bunları kim sayabilir? İbrahim Suresi 34. O size istediğiniz her şeyden verdi. Eğer Allah'ın nimetini sayacak olasanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankör. O size istediğiniz her şeyden verdi. Eğer Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür. Değerli nimetlerin başında yaşama hakkı, hürriyet hakkı, inanma, vicdan sağlığı, öğrenme ve kazanma hakları gelir. Bunlar da Allah'ın insana bir ihsanıdır. Hidayet yani doğru yolu bulma imkanı ise en büyük nimettir. Allah'ın bu yolu insanlara vahiy ve peygamberlerle göstermesi de onlar için en büyük bir nimettir. Nimet ayrıca insana her türlü faydanın sağlanması, her türlü zararın da ondan giderilmesidir. İnsana düşen, kendisine sayılamayacak kadar çok bağışta bulunan nimet sahibi Allah'ı tanıması ve kendisine nasip edilenlere hakkıyla şükretmesidir. Allah'ın nimetleri sayesinde mümin ve birbirlerinin kardeşi olan Müslümanlar çok çok şükretmelidirler. Bunun yanında Müslümanlar kendilerine rızık ve nimetlerin ulaşmasına sebep olanlara da teşekkür etmeyi bilmelidirler. Kullara teşekkür etmesini bilmeyen zaten Allah'a şükretmesini de bilmez. Hamd ve şükür ilişkisi üzerinde de biraz durursak, hamd ile şükür arasında büyük bir yakınlık ve benzerlik vardır. Hatta hamd yerine şükür, şükür yerine hamd kelimeleri de kullanılabilir. Bir hadis-i şerifte bu yakınlık şöyle dile getirilir. Beyhaki'de geçer bu hadis. Hamd şükrün başıdır. Allah'a hamd etmeyen ona şükretmemiştir. Bunun yanında hamd ile şükür arasında kısmi farklar vardır. Hamd isteyerek yapılan bir iyiliğe karşı iyilik yapana bir teşekkür ve bir övgüdür. Hamd etmenin özelliği bir iyiliğe karşı yapılmasıdır. Hamd ile ihsanda bulunan hem övülür hem de ona karşı minnettarlık duyulur, teşekkür edilir. Şükür de böyledir. Ancak şükür yapılmış olan bir iyiliğe karşı söz ile veya fiil ile yerine getirilen bir övgü ve şükran duygusudur. Bu bakımdan hamd genel olarak şükürden daha geniş kapsamlıdır. Hamd, nimete kavuşmanın veya gelecek olan bir nimetin sevincini, huzurunu duyup nimet sahibine övgüde bulunmadır. Şükür de insana gelip ulaşmış bir nimete karşı bir teşekkürdür. Hamd, bir nimetin veya güzelliğin kaynağın sahibi olan gücü, övgü ve yüceltme sözleriyle anmaktır. Bir başka deyişle hamd, İsteğe bağlı bir iyiliğe veya onun başlangıç noktası olan bir yardıma karşı gönül açıklığıyla o iyiliğin sahibine saygı ifade eden bir övgü sözüdür. Bunda hem nimet sahibini övmek hem de şükretmek hem de yüceltme anlamları vardır. Tekrar edelim ki şükür nimet veren Allah'ın nimetlerini boyun bükerek itiraf etmektir. Kul kendisine yapılan İyiliği itiraf eder ve nimet vereni över. Bu anlamda onun Allah'a hamdolsun demesi bir şükür ifadesidir. Nimetlere şükür, Allah'ın yaptığı ihsanları görmek, hürmet ve büyük tanımayı yerine getirmek ve nimet verenin hizmetinde bulunmak. Şükür ve hamd hayata gülümsemektir. Şükür insanı iyimser yapar. Eşyanın kendi halimizin güzel yanlarını gösterir. Kabir ve hasta ziyareti kendimizdeki nimetleri görmeye katkı sağlar. Henüz ölmediğimiz, nice hastalardan daha sıhhatli olduğumuzu hastane ve mezarlık aynalarında görebiliriz. Onun için Peygamberimiz sık sık hastaları ziyaret ediniz, belli zamanlarda kabirleri ziyaret ediniz diye buyurur. Şükrü artırdığı için bu ziyaretlerin önemi vurgulanır. Dünyevi konularda bizden daha fakir, daha zayıf kimselerle kendimizi kıyaslamak bizi şükre götürür. Dilimiz şükrettiği gibi yüzümüz de her an şükretmelidir. Yani olaya tebessüm etmeli, hayata gülerek başlamalı, gülerek devam etmeliyiz. Yüzün şükrü çünkü tebessümdür. Nimetlerin ve nimet sahibinin farkında olmanın getirdiği mutluluk ve huzurun gönülden isteyerek yüzümüze yansımasıdır. Yani bizi birisi gördüğü zaman, bizi gülümser, tebessüm halinde gördüğü zaman bizim nimetlerimizi biz yüzümüzde o kuluğa göstermiş oluyoruz. Bazı insanlar vardır, yüzü böyle hep karanlıktır, hep kaşları çatıktır. Ya bu kadar değmez. Yani dünyada bu kadar nimet içindesiniz. Bazılarına da bir müddet sonra erişeceksiniz veya erişmeyeceksiniz. Önceden aldınız, peşini aldınız nimetlere, ihsanlara karşı şükrünüzü devam ettirin. Yani bu kaşık çatlılık, bet suratlılık hiç Müslümana göre değildir. Müslüman her haline hamd etmeli, şükretmeli ve bunu da hayatında, yüzünde fark ettirmelidir. Hani şükrü başta tarif ederken söylemiştik. Bir hayvanın yediği besinleri vücudunda belli etmesi, derisinde vücudunda belli etmesi dedirdik. Yani şükrün kelime anlamı bu. Mümin de Allah'ın bu kadar ihsanına muhatap oluyor. Bunu tabii ki belli etmesi lazım. Önderimiz Hazreti Peygamber tüm şemail kitaplarının nakline göre devamlı mütebessim idi. Tebessümle sırıtma, kahkaha çok farklı şeylerdir. Bunun ayrımına varmalıyız. Peygamberimizin suratı asık değildi hiçbir zaman. Onca zulüm, onca kahır, onca işkence, onca açlık, Yahudilerin hainlikleri, münafıkların nifakları, dağların taşıyamayacağı onca yüke rağmen Peygamberimizin yüzünden tebessüm hiç eksik olmamıştı. O halde biz de onun yolundan giden müminler olarak biz de onca kahra rağmen bir başkası halimizi hatırımız sorduğu zaman ona gülümseyerek, hamd ederek, şükrederek iyi durumda olduğumuzu söylemeliyiz. Şikayetlerin sonu gelmez. Efendimizin gözünden akan yaşlar insanlara değil, sadece Rabbi ile baş başa olduğu secdelerle süslü geceleri incileriydi. Yani gizliden gizliye ağlıyordu. Benim bildiğimi bilseniz az güler, çok ağlardınız buyuran o büyük peygamberin insanların içinde, çevresinde huzur ve saadet dağıtan tebessümünü, şükrünün dışa sürekli yansımasıydı. Ama insanlara gülümseyen, şükrettiği yüzünden belli olan bir çehre aydınlatmalı, zalimlerin kararttığı çevreyi. İçi ağlasa bile dışı gülmeli Müslümanın. Bir Müslümana surat asmanın karşımızdakine hakaret ve kul hakkına tecavüz olduğunu bilmeli, kardeşlerine merhametin izlerini yüzünden okunabilmeli. İnsan diliyle olduğu gibi haliyle, tavrıyla, yüzüyle de devamlı şükretmeli, hamd etmeli. Seviyesizce cıvıklık, şuh kahkahalar, boş vermiş bir tavır, vurdum duymazlık, vur patlasın çal oynasın anlayışı müminden ne kadar uzak olmalıysa, karamsarlık ve ümitsizlik taşıyan bunalımlı bir çehre o derece çirkin kabul edilmeli. Şükür insanın ruh ve gönül aleminden coşan bir şükrandır. Bu şükran duygusunun içinde kaynadığını hisseden Müslüman için bu coşku Allah'la olan en samimi bağdır. Bu bağın kuvveti dilimizin ve gönlümüzün bütün organlarımızla uyumlu olarak şükür vazifesini yerine getirmesiyle kendini gösterir. Kemal derecesinde bir şükrün 3 basamağı vardır değerli dinleyenler. Erişilen nimetin Allah'tan geldiğini bilmek, onun verdiğine rıza göstermek ve nimetin gücü bedeninde bulunduğu sürece ona isyan etmemek. Her ciddi eylem, her nimet 3 ibadet ister. Bunlar zikir, fikir ve şükürdür. Başta zikir besmele, ortada iş esnasında fikir yani tefekkür, yani Allah'ın nimet ve ihsanını düşünme, onun rızasına istemek ve sonunda da şükür elhamdülillah. Peki bunca nimet varken bunca şikayet niye? Şükretmeyen bir toplum manzarası arz ediyoruz. Kitabımızın ilk ayeti elhamdülillah diye başladığı halde hamdi şükrü unutan bir toplum olduk. Şükretmek için nimetlerin farkında olmak gerek. Günümüzün insanı ise bunca varlık içinde öylesine nankör ve öylesine asi ki. Her şeyden şikayetçiyiz. Toplum ve fert olarak karamsar ve açgözlülüğün ıstıraplarıyla kıvranırız. Şikayetlerin başında bir geçim sıkıntısı var. Bu tabir eskiden pek bilinmezdi. İnsanımız bugüne göre o zamanlar daha fakirdi. Fakirdi ama gönlü zengindi. Kanaat denilen bir hazineye sahipti dedelerimiz. Dillerden şükür ve zikir taşardı. Taha suresi 123. Kim benim zikrimden yüz çevirirse, şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı, geçim sıkıntısı olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. Hamd ve şükür bir zikirdir. Zikirden yüz çevirmenin dünyadaki cezası sıkıntılar ve özellikle de geçim sıkıntısı, ahiretteki cezası da nimetleri ve nimet vereni dünyada göremediği için nankör olarak haşrolmak, çözüm ise zikir ve şükürde. İbrahim suresi 7. Hatırlayın ki Rabbiniz size, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti. Gül bahçesine girsek herhalde güllerin güzelliğinden, mis kokularından önce elimize değil ama gönlümüze dikenler batacak. İslami geleneğimizde nasılsınız sorusuna cevap elhamdülillah idi. Şimdi ise beylik bir iyiyimden sonra başlıyor şikayetler. Hoca talebeden, öğrenciden, öğrenci hocasından, koca karısından, kadın kocasından, baba evladından, evlat babasından, herkes toplumda, hatta Müslümanlardan, cemaat ve cemiyetlerden hep sürekli şikayet. İyi de olayların güzel bir tarafı yok mu? Yani güzel bakmayı unutmaktan kaynaklanıyor bazı kara tablolar. Güzel bakan güzel görür. Güzel gören güzel düşünür. Medine çevresinde Peygamberimiz ashabıyla yürürken yol kenarında bir köpek leşi görürler. Sahabe manzaranın ve kokusunun çirkinliğinden söz etmeye başlayınca Peygamberimiz Efendimiz güzel bakmakla ilgili güzel bir ders verir. Görmüyor musunuz? Dişleri inci gibi ne güzel. Demek ki problem gözlüklerimizde, görme mantığımızda. Her şey Rabbine hamd ediyor, gül açıyor, bülbül ötüyor, güneş gülümsüyor. Yani varlıkların şükür ve hamdi hal dillerinden anlaşılıyorken, insanoğlu ise çok zalim ve çok nankör. İbrahim 34. O halde sözümüz geldi nankörlüğe. Çünkü şükrün zıttı nankörlüktür. Nankör, kendisine yapılan iyiliği inkar eden, gördüğü iyiliğin, yardımların değerini bilmeyen, iyilik ve nimet verene karşı inkarcı, örtücü bir tavır takınan kimse demektir. İyiliklere ve nimet verene karşı takınılan bu olumsuz tavra nankörlük denir. Eskiler bu kötü ahlaka küfran-ı nimet derlerdi. Yani nimeti yalan sayma, nimeti inkar etme, nimeti ve sahibini görmezlikten gelme. Küfran-ı nimet, nimet bulunduğunda haddi aşmak ve şükrünü yerine getirmemek. Ünlü kavram yazarımız Ragıp el-İsfahani müfredatında şöyle der. Nimetin küfrü veya küfranı, şükrünü eda etmemek suretiyle nimeti örtmek demektir. Küfran, nankörlük. Nimetin inkarında kullanılırken, küfür ise dinde inkar anlamında kullanılmaktadır. Küfür kelimesi her iki anlamda da kullanılmaktadır. Allah'ın nimetlerine karşı gösterilen olumlu tavır şükür iken, şükretmemenin Kur'an'daki adı küfürdür. Şükrün ve küfrün zıttı anlamlar içermesi bazı ayetlerde açıkça görülür. Neml 40. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş görünce, bu Rabbimin lütfundandır. Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük, küfür mü edeceğim diye beni sınamak istiyor. Şükreden kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük yani küfür edene gelince o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, çok kerem sahibidir. İbrahim 7 ve Rabbiniz şöyle bildirmişti. Andolsun şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım ve eğer nankörlük küfür ederseniz azabım pek şiddetlidir. Nankör kelimesi dilimize Farsçadan geçmiş bir sözcüktür. Gördüğü iyilikleri, kavuştuğu maddi ve manevi nimetleri inkar eden, İyilik edeni ve nimet vereni bilmeyen, teşekkür ve şükretmeyen kimseye de nankör anlamda kafiri nimet denilmiştir. Kafir Allah'tan gelen gerçeğin üzerine örten, gizleyen, tanımayan ve inkar edendir. Nankör de iyilikleri ve nimetleri ve bunları yapanları görmez, inkar edip bilmezlikten gelmektir. İnsan kendine yapılan iyilik ve yardımları, verilen nimet ve rızıkların kadrini, değerini bilmeli. Bu iyilikler ister insandan gelsin, isterse Allah'tan gelsin, kişi bunun şuurunda olmalıdır. İyilik yapanlar genellikle karşılık beklememelidirler de. Ancak iyilik yapanlar teşekkürü hak ederler. Bu teşekkür hem yapılan iyiliğin derecesini artırır, hem de nimetin devamını sağlar, hem de iyilik yapan ile yapılan arasında bir sevgi bağı kurar. Nankörlük ya insanlara karşı ya da alemlerin Rabbine karşı yapılır. Kişi başkasından gördüğü bir iyiliği, bir yardımı, bir destek olmayı görmezlikten gelse, bu bir nankörlüktür. İyilik yapanı unutarak nankörce davranmadır. İnsanlar ölünceye kadar birbirlerine muhtaçtırlar. Başkaları olmadan hayatlarını sürdüremezler. Maddi gücün her şeyi çözmediği tecrübeler ispatlamıştır. Kişiye ana babasının iyiliğinden tutun da, hasta olunca tedavi eden doktora, ilim öğreten hocaya, yol gösteren bir büyüğe kadar pek çok kimsenin iyiliği dokunur. Bir insanı ana babasının yaptığı iyilikleri saymak mümkün mü? Bu karşılıksız iyiliklere teşekkür etmek, insanlık ve yardım etme duygusunun yüceliğinin bir gereğidir. Türkçe'de bir söz vardır, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır diye. Atasözü, bu atasözü çok şey ifade etmektedir. Maddeyi bütün ilişkilerin temeline yerleştiren, çıkarından başka bir kutsal tanımayan, bu yüzden de derin bir egoizme, bencilliğe saplanan günümüz insanına bunu nasıl anlatmalı? Bunun yolları aranmalı. İnsan, diğer insanlardan gördüğü iyilik ve yardıma teşekkür etmeli. Yani bir vefa borcu diye bir şey var ama şimdilerde vefa diyor, işte orada bir bozacının ismidir. Öyle değil. Yani insanlık durduğu sürece bu vefa, bu bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı sayılmalıdır. Dostluklar devam ettirilmelidir. Yani bir kalemde silinmemelidir. Toplumu bunlar birbirine bağlayan önemli bağlardır. Fakat iyilik edene kul köle olmak, onun karşısında ezilip büzülmek, zelil olmak doğru değildir. İyilik eden böyle bir şey beklerse bu iyilik değil, sömürüdür. İyiliklere ve yapılan yardımlara nankörlük etmek bir kötü ahlaktır. Kınanması gereken kötü bir davranıştır. Kur'an'da hatırlayacaksınız, bir ayette diyor ki yaptığınız iyilikleri başa kakarak boşa çıkarmayın. Çünkü oysa iyiliği sen Allah rızası için yaptın. Evet, Kur'an iman edenlerin özelliklerinden söz ederken bu konuda şöyle söylediklerini açıklar müminlerin. Biz size Allah rızası için yemek yediriyor, doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir şükür, teşekkür beklemiyoruz. Evet, müminin ahlakı bu olmalı. Yine unutulmamalıdır ki insanlara karşı hamd etmeyen, teşekkür etmeyen, onlara nankörlük yapan insan Allah'a karşı hamd etmez, şükretmez. Yani ölçüyü görüyorsunuz değerli dinleyenler. İslam denge dinidir. Teşekkür etmesi gereken edecek. İyilik yapan da teşekkür beklemeyecek. Evet, iki denge böyle. Şükür ve nankörlükle ilgili sünnetullah'tan da biraz söz ederek konumuzu bitirmeye çalışırsak, şükredenlere şükretmesinin çokluğu ve gerçek anlamda yapıldığı oranda nimetlerin artırılması ve çokça ödüllendirilmesi Allah'ın değişmez yasalarındandır. Nisa 147. İman edip şükretmek azaptan kurtulmak demektir. Azabın temelinde ise şükretmemek vardır. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah size neden azap etsin? Allah şakirdir, alimdir. Şükre karşılık veren her şeyi bilendir. Kim bir iyilik işlerse onun sevabını artırırız. Gerçekten Allah gafurdur, şekurdur. Yani bağışlayan ve iyiliğe şükre karşılık verendir. Gereği gibi şükretmeyip nankörlük yapanları Allah'ın değişmez kanunları cezalandırır. Nedir o cezalandırmalar? Açlık ve korkuyla cezalandırma, nankörlerin helakı ve ülkelerin harap olması şeklinde cezalandırma ve ekin ve meyvelerin helak edilmesi şeklinde cezalandırmadır. O halde fert olarak, toplum olarak çokça şükreden bir durumda olmalıyız ki bu cezalardan kendimizi korumalıyız. Şükür bilincinin kazandırdıkları nedir diye konuyu toparlarsak değerli dinleyenler, konuyu özetler ve bu hususta yapılacakları tekrarlamış oluruz. Diyebiliriz ki şükür, Allah'ı tanıma ve ona bir tazim ve dua etmedir. Ona inanıp ibadet, kulluk etmedir. Bu yüzden şükür imani bir kavramdır. Düşünülerek yapılan şükür bizdeki kulluk şuurunu canlı tutar. İnsanların Allah'a muhtaç olduklarını, Yüce Allah'ın ise her şeyden müstağni olduğunu, kimsenin şükrüne Allah'ın ihtiyacı olmadığını günümüz insanı iyice kavramalı ve gerektiği gibi iman etmelidir. Şükür, nimet şinaslık, kadir şinaslıktır. Küfürle aynı kökten gelen nankörlüğün zıttıdır şükür. En küçük bir iyilik yapana bile teşekkür etmeyi insanlık görevi biliyoruz. Halbuki bizi ve bize iyilik yapanı yaratan, yapılan iyiliği nimeti yoktan var eden, iyilik yapana bu güzel özelliği veren ve sevdiren, bizi o iyilikten zevk alacak şekilde varlık alemine gönderen, her şeyin gerçek sahibi Allah'tır. Öyleyse her şeyden önce ona şükretmeliyiz. Bize hediye getirmede aracı olan postacıya teşekkür edip, hediyeyi postalayan gerçek ikram sahibini unutmak hiç uygun olur mu? Sabahlara kadar gözyaşıyla ıslattığı secde yerinden kalkmayan, en çok şükreden zata, yani peygamberimize, hanımı geçmiş ve gelecek günahların mağfiret olunduğu halde, affedildiği halde, kendini sıkıntıya sokacak kadar niye ibadet ediyorsun diye sorduğunda şu cevabı almıştı. Şükreden bir kul olmayayım mı? Peki bizim bunca nimete ve bunca isyanla cevap verirken şükreden, hamdeden bir kul olmaya ihtiyacımız yok mu? Hamd etmek, şükretmek, iyimser olmaktır, gülümser olmaktır. Hayata güzel ve olumlu pencereden bakabilmektir. Mutlu olabilmek, mutluluk elbisesi giymektir. Şikayetçi ve karamsar karakterlerin kararttığı, karanlık insanların dünyasını ancak şükür şuuru aydınlatabilir. Vücut organlarına şükür, onları Allah'ın istediği doğrultuda kullanmaktır. Diğer nimetler içinde aynı hüküm geçerlidir. İşte bu şükür şuuru içinde hepinizi Allah'a emanet eder ve davamızın sonu alemlerin Rabbi Allah'a hamd etmektir, şükretmektir diyerek sözlerimi bitiriyorum değerli dinleyenler.